Evet arkadaşlar, merhaba. Patent Effect'in yeni podcast yayınından herkese selamlar. Bugün çok uzaklardan bir misafirim var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Gökalp Bayramoğlu. Gökalp Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Nasılsınız? Uzaklara selam olsun.
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizlere de çok çok selam olsun. Siz nasılsınız?
Her şey çok yolunda. Pandemide biraz yavaşlama oldu ama biz yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Evden çalışmaya devam. Siz de evden çalışıyorsunuz.
Evet evet, biz de son neredeyse 3,5 ay, belki 4 ay olacak evden çalışıyoruz.
Süper. Yaz sonrası inşallah normale döneriz diye düşünüyorum. Gökalp Bey, öncelikle teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.
Rica ederim.
Uzun zamandır sizi uzaktan takip ediyordum tabii. Sizi Türkiye'deki patent ekosistemindeki arkadaşlar da zaten iyi tanıyorlar. Ama bugün hem tanımayanlar için sizin know-how'ınızı biraz katılımcılarımıza, izleyicilerimizle paylaşalım, hem de güzel bir muhabbet olsun diyerekten bu bölümü çekiyoruz. Siz Nevada'da yaşıyorsunuz değil mi? Yanlış,
evet,
hatırlamıyorum.
Las Vegas, Nevada, doğru.
Las Vegas, Nevada taraflarında. Şimdi bugün tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne açılmayı düşünen, büyüme evresinde ABD'ye açılmayı düşünen teknoloji girişimcilerinin, startuplarının patent konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve ABD'de bu işler nasıl işliyor, o süreçler oradaki ekosistemde neleri etkiliyor ve startuplar nelere dikkat etmesi lazım? Temelde bu konuyu değerlendireceğiz. Tabii bunun çeşitli farklı kırılımları var ama öncesinde sizi tanımak istiyorum. Hani bizler patent vekilleri ve bu işi yapan insanlar Türkiye'de sizi tanıyorlar, sizle çalışıyorlar. Ama yine de Gökalp Bayramoğlu kimdir ve Bayramoğlu Law Office ne iş yapar ve bu işlere nasıl bulaştınız? Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl gittiniz? Bunu bir sizden bir dinleyelim. Ondan sonra da muhabbetimize başlayalım.
Tabii ki. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne 1986'da göç ettim. Ondan önce Türkiye'de Deniz Lisesi ve arkasından Deniz Harp Okulu'na gittim. 78'de Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldum. Subaydım Deniz Kuvvetleri'nde. Ve kıdemli üsteğmenlikten ayrıldım. Amerika'da Deniz Kuvvetleri'ndeyken master eğitimi gördüm. Ve sonra eşimle burada tanıştık ve evlendik. O zaman orduda eğer yabancı bir eşle evlendiğinizde istifa etmiş sayılıyordunuz. Ve ordudan ayrılarak, istifa ederek 86 yılında Amerika'ya göçtüm. Benim background'ım electrical ve computer engineering. Dolayısıyla Amerika'ya ilk geldiğimde bir küçük bir programmable power supply yapan şirkette önce test mühendisi olarak, arkasından proje mühendisi olarak çalıştım. Sonra compact computer'a geçtim. Compact computer sonradan Hewlett Packard tarafından alındı. Orada yaklaşık 14 yıl çalıştım. Mühendis olarak girdim oraya da. Arkasından çalışırken Compact'te, Houston'da Compact, Houston, Texas. University of Houston'da doktoramı yaptım. Yine Electrical Computer Engineering üzerine. Sonra arkasından 2003 yılında Kaliforniya'ya döndüm. Kaliforniya'da bir firmada Chief Technology Officer olarak çalışmaya başladım. Chief Technology Officer olarak tabii hem dışarıya, yani Ar-Ge çalışmaları yaptığımız için bize dışarıdan yardım eden kişilerle hem kontrat yapması hem de bütün IP benden sorumluydu, patent işlemleri. Dolayısıyla bu işlerle çalışırken patentin legal bölümünü de öğrenmek istedim. Tabii daha önce Compact'te çalışırken mühendis olarak olsun, en son Director of Engineering pozisyonum. Orada da birçok buluşlarım oldu ve patent avukatları ile çalışmalarım oldu. Ama en son görevimde Kaliforniya'daki Chief Technology Officer olarak çalışırken gerçekten patentin legal bölümünü de öğrenmem gerektiği kanısına vardım ve University Berkeley ben internet üzerinden kurs aldım 6 aylık. Bayağı öğrendim. Sonra dedim ki ya bu iyiymiş IP'yi öğrenmek. Şimdi biraz da kontratı öğreneyim. Ama kontratı o şekilde kurs vermiyorlar. Bir law school, hukuk fakültesine gidip almanız gerekiyor. Hukuk fakültesine de o şekilde girdim. Ve 4 yıl hukuk fakültesine gittim part time olarak. Chief Technology Officer olarak çalışırken tabii hem çalışıp aileyi support etmek, okula gitmek birlikte yani part time olarak.
Zor tabii.
Nasıl? Evet. Zor evet. Ama olmayacak bir şey değil. Çalışmak lazım. Yani kafanıza koyduğunuz zaman. Sonra 2009 yılında hukuk fakültesini bitirdim ve arkasından Kaliforniya Baro imtihanına girdim ve baro imtihanını geçtim. Kaliforniya'da kayıtlı avukat oldum. Arkasından USPTO, Amerikan Patent Ofisi'nin açmış olduğu imtihana girdim. Onu da geçerek patent attorney dediğimiz Amerika'da yani hem avukatsınız artı patent müracaatlarını Amerika Patent Ofisi'nde yapabiliyorsunuz. O oldum ve ondan sonra da tabii bu arada bunları yaparken bu Chief Technology Officer pozisyonundan Tyco Electronic'te çalışıyordum. Oradan Apple'a geçtim. Apple'da da 2006'dan 2008'e kadar çalıştım. Yani o zaman Steve Jobs da Apple'ın başındaydı. Ben Apple'da çalışmaya başladıktan sonra Apple 2007'nin Ocak ayında ilk iPhone 1 dediğimiz iPhone'u anonsunu yaptı. Yani piyasaya çıkardı.
Evet.
Ve 2008 Kasım'ına kadar Apple'da kaldım ben. Neden diyeceksiniz Apple'dan ayrıldım? Çünkü 2 sene içinde bayağı benim bu bölümümü falan tam yoluna koymuştuk. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta bayağı rahatlamıştım bile. Fakat bu Apple'ın touch screen, dokunmatik sistemlerini yapan yeni kurulmuş bir firma Tayvan'a bağlı ama Çin'de açılmış fabrikası olan kuran kişiler bana geldiler dediler ki bizim IP bölümümüzün kurulmasına yardım eder misiniz? Piyasaya arz olacaklardı. Onlara yardım etmek için ayrıldım. Ve o arada da şeyimi kurdum. Bayramoğlu Law Office'i kurdum 2009 yılında. Önce kendi başıma çalışmaya başladım. Arkasından işte yıllar geçti. Şu anda ne oldu? 10-11 yıl olmuş. Çok şükür. Büyüdük. Aşağı yukarı 53 kişiyiz. Çin'de bir branch ofisimiz var Xiamen'de. Yaklaşık 32 kişi orada. Amerika'daki ofisimizde 9 kişiyiz. Ve Türkiye'de de bir branch ofis açtık Ankara'da. Orada da 6 kişi çalışıyor. Bu şekilde Bayramoğlu Law Office olarak tabii intellectual property, fikir haklara odaklanmış durumdayız. Yurt dışından gelen patent müracaatlarının burada Amerika Patent Ofisi'nde patent alınmasına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda bizim Amerika içinden müvekkillerimiz var. Onlara yardımcı oluyoruz yine patent alma konusunda. Mesela müvekkillerimize gelen diğer patent sahiplerinden gelen ihtar yazıları oluyor. O konularda yardımcı oluyoruz. Ne bileyim ihlal incelemeleri yapıyoruz müvekkillere o konuda. Yardımcı oluyoruz ve diyoruz ki işte sizin ürününüz ihlal ediyor ya da etmiyor, ne yapılması lazım ve ayrıca davalara da giriyoruz. Diyelim ki bizim müvekkillerimizden birine dava açılmış, onları savunuyoruz yahut da bizim müvekkilimizin bir patenti var, başka biri ihlal ediyorsa giriyoruz onları ona karşı savunuyoruz. Yapmış olduğumuz işler bu şekilde.
Yani 53 kişi, yani şöyle bir kronolojik olarak baştan gelirsem subaylık, ABD'ye göç, orada bir master, PhD, law school bitirme, US patent attorney olma, bir şirkette çalışma, sonra Apple, sonra law office açıyorsunuz ve bugüne kadar 53 kişilik bir ekibi yönetiyorsunuz. Farklı ülkelerdeki ofislerle gerçekten tebrik etmek lazım. Muhteşem bir çizgi. Ve bu noktada da aslında Apple tarafında Steve Jobs'la da o zaman çalışma imkanınız oldu o dönemde. O zaman Steve Jobs vardı diye hatırlıyorum.
Vardı, vardı, oldu. Ve hatta o çalışmanın bana faydaları oldu. Tabii ki yani benim hem Compaq'te hem Hewlett Packard'da arkasından Hewlett Packard satın aldıktan sonra Compaq'i arkasından Tyco'yla ve Apple'da çalışmam. Çünkü mühendis olarak girdim ve idareci olarak ayrıldım oralardan. Hep Director of Engineering yahut da Chief Technology Officer. Tabii bunların bana business açısından da çok faydası oldu. Yani bir müşteriye nasıl davranmanız gerekir? Yahut da bir müvekkile nasıl davranmanız gerekir? Kendinizi onun yerine koyun. Yani ben bir müvekkil olsam, bir hukuk bürosuna gitsem nasıl davranılmasını isterim? Ben size söyleyeyim nasıl davranılmasını istediğimi. Bana saygı gösterilmesini isterim. Benim işimin onlar için isterse ellerinde 100 tane iş olsun en önemli iş olarak yaklaşmalarını isterim. Dolayısıyla bunlar önemli. Tabii bunu nereden söylüyorum? Ben çalışırken Steve Jobs'a mesela bir telefon gelirdi veyahut da e-mail gelirdi bir müşteriden. Tek bir müşteri, tek bir kompütür almış olsa bile eğer bir sıkıntı olduğunda hemen üzerine düşerdi, bırakmazdı sonuna kadar. Yani böyle bir mentalite vardı. Dolayısıyla bunun tabii böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Ve tabii bunu biz şeye kendi çalışmamıza uyguladığımız zaman ve tüm bizim ofisimize katılan arkadaşlara da ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kendinizi müvekkilin yerine koyun. Size evet. Nasıl davranılmasını isterseniz siz de müvekkile o şekilde davranın ve doğruyu yapın. Yani hani yaptığımız iş tabii ki Mustafa Bey hani bir yerde biraz para alıyoruz yaptığımız işten ama önemli olan müşteriye en iyi korumayı sağlamak. Mesela bir patent alacaksak o patentin hakikaten istemlerinin sadece patent almak değil istemlerinin anlamlı bir kapsamı olması. Müşterinin istediğini yapmamız. Bunlar önemli tabii. Yani bu kariyerde geçmiş olduğumuz şirketlerdeki çalışmaların en büyük faydası, yansıması bizim hukuk büromuza bu oldu. Tabii ben şimdi bunu arkadaşlara veriyorum, vermeye çalışıyorum. Gelen arkadaşlara, çalışan arkadaşlara. Dolayısıyla o nedenle çok faydası oluyor. Ve şu dediğiniz de doğru. Aslında benim kariyere baktığınız zaman subaylıktan mühendislik, oradan idarecilik, şirketlerde idareci olarak kalabilirdim ama oradan birden bir ani bir viraj, yani dönüş olup şeye geçmek, hukuka geçmek daha farklı oldu tabii. Ama ben son derece zevk alıyorum. Özellikle bildiğimiz konularda müvekkillerimize yardımcı olmak, dediğim gibi patent almalarına yardımcı olmak, onları korumak beni son derece tatmin ediyor.
Şimdi tabii aslında siz de baktığımız zaman bir girişimcisiniz. Belli bir yere kadar idareci, yönetici olarak çalışmışsınız. Sonra siz de denize atlamışsınız ve girişimci olarak yolunuza devam etmişsiniz. Bugün 53 kişilik bir ekibi yönetiyorsunuz. Büyük ihtimalle teknoloji girişimcileriyle de zaten çalışıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu teknoloji girişimciliği yükselen bir trendde. Yani biz de ekosistemin gelişmesi için elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. İşte yatırımcı ekosistemi gelişiyor, fonlar büyüyorlar, girişimciler büyümeye çalışıyorlar, yurt dışına açılıyorlar. İşte en son yeni bir unicornumuz oldu, Nurtopu gibi 1.8 milyar dolara Zynga'ya satıldı Peak Games. Ve yurt dışına açılma bizim için ölçeklenmenin hani önemli adımlarından bir tanesi ve genelde de Amerika Birleşik Devletleri önemli bir pazar olduğu için oraya açılma evresine geliyor genelde bu teknoloji girişimcileri. Şimdi bu noktada şu konuya doğru bir giriş yapabilir miyiz? Yani Türkiye'de 400'den fazla en az bir patenti olan startup var ve bunların az bir kısmının US patenti var. Şimdi birinci aşama yurt dışına açılacaksanız eğer elinizde o ürününüze dair rekabet avantajı sağlayabilecek sağlam bir patentinizin olması önemli. Yoksa bile açıldığınız ülkede bir freedom to operate yani herhangi bir ihlale konu olmayacak bir faaliyette bulunabiliyor muyuz? Ürünümüzü serbest satabiliyor muyuz? Bu iki konu startupların gündemine girmesi gereken ve aslında öncelikleri arasında yer alması gereken konulardan ikisi. Siz tecrübeniz itibariyle ve çalıştığınız teknoloji startupları itibariyle Türkiye'deki startuplara ne önerirsiniz ABD'ye açılmayı öngören, planlayan startuplar için?
Vallahi Mustafa Bey, siz çok iyi özetlediniz. Burada çok önemli olan iki konu var. Bir tanesi kendi teknolojinizi Amerika'da korumak. Nasıl koruyacaksınız? Patente müracaat edip kapsamları reasonable olan, yani kapsamları sizin teknolojinizi koruyabilecek ve de mümkün olduğu kadar geniş olan bir patent almak. Bir veya birden çok. Aslında ne kadar çok olursa o kadar iyi. İkincisi de dediğiniz gibi freedom to operate. Yani benim bu bir ürün yapacaksam, bu yapacağım ürünü engelleyecek bir patent var mı? Çünkü bildiğiniz gibi patent şirketlere ya da buluş sahiplerine, yani patentin sahibine vermiş olduğu hak, başkalarının o teknolojiyi kullanmasını önlemek. Yani şöyle bir bazen yanlış anlama oluyor. Ben daha önce de birçok şirket temsilcileriyle görüştüğümde bazen şunu diyorlar. Ya benim patentim var, ben bu ürünü yapabilirim. Aslında öyle bir şey yok, siz de biliyorsunuz. Patentiniz, evet, size başkalarının o patentte, istemde yazdığınız teknolojiyi kullanmasını engelleme hakkı veriyor. Tabii burada o zaman dikkat edilmesi gereken iki konu var. Türkiye'de bir startup'ım. Burada bir ürün, Amerika'da ürün satacağım. Şimdi birincisi kendi teknolojimi korumak. Yani benim teknolojimi başkalarının kullanmasını önlemek. O zaman patente müracaat edeceğim. Bir veya birden çok. İki, benim ürünümde kullandığım teknolojinin başkasının patentinde, istemlerinde yazılmadığı, yani beni durdurma, başkasının durdurma şansı olmadığını araştırmak. Bu ikisi çok önemli. Tabii bunlar yani kapsamlı konular. Mesela bir Freedom to Operate'de siz de biliyorsunuz, önce bir worldwide araştırma, daha doğrusu worldwide değil, bu durumda Amerika olduğu için sadece Amerika'da araştırma yapıp bu konu ile ilgili patentleri bulup, yani filter edip belli sayıda patente indirip, ondan sonra onların her birinin istemlerini ve disclose edilen teknolojilere bakıp ona göre bir karar vermek. Yani bu startup şirketinin ürünü gerçekten bu patentlerin birer birer inceledikten sonra infringe, yani ihlal ediyor mu etmiyor mu, ona bakmak. Dolayısıyla bu bir paket, yani beraber hem kendi teknolojimi koruyacağım hem de başkasının teknolojisinin ne ihlal etmediğinden emin olacağım.
Aslında bunun tanımı stratejik patent portföy yönetimi ya da stratejik fikri haklar yönetimi diye adlandırabiliriz. Hani bütüncül bir, evet, yaklaşımda baktığımız zaman. Aslında bunu belki bir örnekle şöyle anlatabilir miyiz? Yani bir startup var diyelim ve diyelim ki gaz sensörü yapıyor. Yenilikçi bir gaz sensörü. Geliştirdiği sensör itibariyle o ürünün içerisindeki en claim edilebilecek, yani patentle koruduğu şeyi diyelim, komponenti o sensör. Ama ürünü piyasaya çıkarttığı zaman bunu başka komponentlerle de donatacak. İçinde diyelim ki Wi-Fi falan da var, işte farklı şeyler de var. Dolayısıyla kendi patentiyle koruduğu sensörün dışında ürünü ürün yapan farklı komponentler de var. Freedom to Operate'den kastımız aslında bu. Yani diğer komponentler itibariyle başkalarını acaba ihlal ediyor muyuz? O Wi-Fi'lardan bir tane, Wi-Fi protokollerinden bir tanesi acaba bir essential patent olabilir mi? Yani standart essential patent de olabilir. Bunun gibi farklı konular devreye giriyor. Doğru mu veriyorum örneği sizce?
Çok. Evet, çok doğru veriyorsunuz. Burada sensörün patentini almış olabilir bu startup ama etrafında kullanmış olduğu diğer komponentlardan bir tanesi halihazırda patent almış bir yani verilmiş bir patentin istemlerini ihlal ediyor olabilir. Onun incelemesi oluyor Freedom to Operate. Doğru.
Diyelim ki bu diğer komponentlardan bir tanesi de Apple'a ait olsun. Apple'ın bir patenti olsun. Bu startup'ın başına nasıl bir hikaye gelir?
Çok güzel bir soru. Hemen söyleyeyim.
Yani şimdi burada hikayeleştirelim. Evet.
Evet, tabii. Şimdi burada Mustafa Bey, patent sahibinin yaklaşımı önemli. Şimdi diyelim ki patent sahibi startup'ın bu komponentlerden bir tanesinin kendi patentinin istemlerini ihlal ettiğini gördü. Yani ihlal analizi yaptı ve gördü. Burada patent sahibi iki yol izleyebilir. Bir tanesi cease and desist letter dediğimiz, yani avukat tarafından yazılan, patent sahibinin avukat tarafından yazılan ya da kendisi tarafından da olabilir ve direkt bu ürünü yapan startup'a gönderilen bir mektup. Bu mektupta genelde şöyle der: yapmış olduğumuz analiz sonucu ürününüzün patentimizin istemini ihlal ettiğini gördük. Tabii burada patent sahibinin ne istediği önemli. Mesela diyebilir ki hemen ürünü yapmayı, satışını, Amerika'ya ithalini durdurun. Derhal bunu kesin. Veyahut da diyebilir ki geçmişte yapmış olduğunuz satışlardan dolayı hasıl olan zararımızı ödeyin. Mesela ünite başına şu kadar ödeme yapın. Yahut da diyebilir ki eğer satışa devam etmek istiyorsanız, yani satışı durdurun demek yerine satışa devam edebilirsiniz ama bize işte ürün başına şu kadar royalty verin, yani şu kadar ücret verin, mesela 30 sent, 1 dolar neyse. Bunlardan birini yapabilir. Şimdi tabii önce mahkemeye geçmeden önce böyle bir durumda. Yani şimdi diyelim ki startup geldi bana dedi ki ya Gökalp Bey, böyle bir mektup aldım. Ne yapalım bunun için? Burada bizim startup'ın yapabileceği birincisi patent sahibinin patentini inceleyip bir ihlal analizi yapmak. Bizim ürünümüz gerçekten bu patent sahibinin söylediği patentlerin istemlerini ihlal ediyor mu etmiyor mu? Bu bir. Bu çok önemli bunu yapmak.
Çünkü
İki,
fake de olabilir. Fake de olabilir.
yani şimdi şöyle Mustafa Bey, mesela biz öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki mektup geliyor mesela, var şu anda bir tane üzerinde çalıştığımız, yani daha önce de çok çalıştık. En az bir tane üzerinde çalıştığımız var. Yani karşı taraf patent sahibi tam bir analiz yapmamış. Ve dolayısıyla biz diyoruz ki şimdi ona, göster kardeşim analizini, bakalım bir analizine. Sen neye göre ihlal etti diyorsun? Biz de tabii kendi analizimizi yaptık. Bizim analizimizde ihlal görmüyoruz biz. En azından bir element, istemin bir parçasını ihlal etmiyor bizim ürünümüz. Buna bakıyoruz. Ve sonra ihlalin yanında artı invalidation, yani iptal etme şansımız var mı bu patenti? Ona
Evet.
bakıyoruz.
Bu da
Yani
çok kritik.
bunlar bizim silahlarımız. Yani ihlal olup olmaması bir, artı karşı tarafın patentinin iptal edilebilir durumda olup olmaması. Bunları inceledikten sonra o zaman biz diyoruz ki startup'a, bu durumdaki startup'a, karşı tarafa diyoruz cevap verebiliriz. Bu opsiyonlarımızdan bir tanesi. Karşı tarafa mektup yazıp mektubunuzu aldık. Ancak yapmış olduğumuz analizde biz şu nedenlerden dolayı ihlal etmiyoruz ve aynı zamanda sizin patentiniz invalidate olabilir. Tabii orada ne kadar disclosure, yani ne kadar açıklama yapmak istediğimizi startup'la müvekkilimizle görüşme sonucunda karar veriyoruz. Bu birincisi. Yani mektuba cevap vermek. Ha, ondan sonra ne olur? Mektuba cevap verdikten sonra karşı taraf ya diyecek ki ya bu işten biz bir şey çıkartamayacağız, ya yani bu işin sonu bırakacak, yahut da mahkemeye gidecek. Yahut da tekrar mektup yazıp diyecek ki hayır, ihlal ediyorsunuz. Birkaç defa daha ileri geri mektup yazmak olabilir. Ama en azından karşılarında ya yani dişli bir savunma var. Hakikaten bu işe bakıyorlar, bu işi biliyorlar. Böyle bir imaj karşı tarafta oluşacak. Mesela bir örnek vereyim ben. Bir patent troll geldi. Bizim yine Türkiye'den bir firmayı şey yaptılar. Yani bu şekilde mektup yazdılar ve hatta mahkemede dava açtılar. Ve biz savunduk firmayı ve karşı tarafa dedik ki yani sizin buradan bir şey çıkartamazsınız siz. Tabii bir de bu tür davalarda bildiğiniz gibi damage dediğimiz bir zarar oluşması lazım. Zararı da karşı taraf ispat edemiyorsa davayı düşürdüler. Yani hı hı. Önemli olan hakikaten hakkınızı korumak ve sonuna kadar cevap vermek ya da üzerinde çalışmak. Şimdi şu var tabii, mektubun yanında mesela bize mektup geldiği zaman karşı taraftan bizim startup'ın yapabileceği başka bir şey daha var. Startup karşı tarafa cevap vermek yerine direkt federal mahkemeye gidip DJ dediğimiz bizim declaratory judgment. Yani mahkemeye gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben karşı taraftan ihtar yazısı aldım. Bu ihtar yazısı ile benim iş hayatında çalışma yapmam, ürün satmam, ben devamlı tehdit altındayım. Dolayısıyla ben tehdit altında iş yapmak istemiyorum. Çünkü yatırım yapıyorum, para harcıyorum. O nedenle mahkemeye diyorsunuz ki hakim bana karar ver. Şu nedenlerden dolayı ben bu patenti ihlal etmiyorum. Benim ürünüm ihlal etmiyor. Ve bana ihlal edilmediğine dair karar verin. Artı oraya şey de ekliyoruz biz. Invalidity. Yani iptal edilmesi patentin. Zaten diyoruz bu patentin iptal olması lazım şu nedenlerden dolayı. Hı-hı. Dolayısıyla ikinci bir yöntem de bu. Tabii bu biraz daha masraflı bir yöntem. Çünkü declaratory judgment mahkemeye açtığınızda hani ilk başta çok masrafı olmayabilir ama eğer karşı taraf cevap verirse ve dava yürürse yani ileriye doğru giderse Amerika'da davalar oldukça pahalı. Özellikle discovery dediğimiz yani birçok ülkede olmayan Amerika'da olan çünkü bizde common law var Amerika'da burada olan yani discovery karşı tarafın elindeki delilleri istiyorsunuz onlar da sizden istiyor. Dolayısıyla daha dava duruşmaya gitmeden önce siz karşı tarafın elindeki delilleri biliyorsunuz. Onlar sizin delillerinizi biliyor. Ve bu yüzden de zaten Amerika'da davaların %95'i settlement yani anlaşmayla sonuçlanıyor. Sadece %5'i jüri önüne ya da hakim önüne gidiyor. Dolayısıyla burada karşı taraftan gelecek olan mektuba yapabilecek olan ya cevap vereceksiniz ya mahkemeye gideceksiniz. Bir üçüncü seçenek de USPTO Amerika Patent Ofisi'ne direkt başvurup Amerika Patent Ofisi'nden bu patentin iptalini istemek.
Hı hı. Hükümsüzlük.
Hükümsüzlük. Aynen öyle. Hükümsüzlük. Şimdi tabii bunun iyi tarafı ne? Amerikan Patent Ofisi'nde hükümsüzlük istemek mahkemeye gitmekten fiyat olarak, ücret olarak daha ucuz bir. İkincisi Amerikan Patent Ofisi'nde istemler değerlendirilirken yani bu istemin kapsamı nedir? Buna bakılırken broadest reasonable interpretation dediğimiz yani mümkün olan en geniş kapsam anlamı veriliyor istemlere. Ama mahkemede öyle değil. Mahkemedeki istem kapsamı daha dar tutuluyor. Dolayısıyla Amerikan Patent Ofisi'nde bir patentin hükümsüz kılınması Amerikan mahkemelerinde hükümsüz kılınmasından daha kolay oluyor.
Tabii fiyat avantajı da var bu durumda. Tabii hükümsüz kılınacak olan kılınmayı hedeflediğimiz patentin de gerçekten açıklarını biliyor olmamız lazım. Kendinden önce yayınlanmış prior art'ın tespit edilmesi vesaire gibi şeyler.
Tabii. Ben daha önce bahsettiğim gibi bu hükümsüzlük araştırması ve yani üzerinde çalıştığımız zaman prior art'ı araştırıyoruz. Prior art'la patentin istemlerini karşılaştırıyoruz ve ona göre bir fikir veriyoruz. Diyoruz ki ya bu hakikaten hükümsüz kılınabilir veya kılınamaz. Bu durumda bizim hypothetical'da startup'la görüşüyoruz ve startup derse ki tamam yapalım. Tabii şu var. Bu ön araştırmayı ve çalışmayı yaptıktan sonra bunu gidip Amerikan Patent Ofisi veya mahkemeye gidip bu hükümsüzdür demeden önce karşı tarafa bak bu hükümsüz ona göre diye bir şey veriyoruz. Yani notice onlara bildiriyoruz ki Çünkü o zaman onlar da diyor ki ya ben bunun peşinden gidebilirim ama patenti kaybetme riskim de var benim.
Evet. Peki Gökalp Bey, yani bir startup olarak tabii ki de böyle bir durumla karşılaştırdığım zaman, ya da KOBİ de olabilir, bir firma da olabilir. Tabii ki de ABD'de bir mahkemeye girmek maliyetli. Bu işin yani kimse mahkemeye düşmek istemez ve müzakere yöntemiyle karşı taraf ile bir settlement dediğiniz gibi %95 zaten bu şekilde bir anlaşmayla sonuçlanıyormuş. Eğer olmazsa en kötü senaryoda böyle bir davanın içerisine düşmek, yani patent infringement davasına düşmek ABD'de ortalama ne kadar bir maliyet getirir?
Vallahi şimdi Mustafa Bey şeye bağlı. Yani davanın safhalarına bağlı. Genellikle Amerika'daki patent davaları saat ücreti üzerinden yürüyor. Hani mesela saati şu kadar. Saat ücretlerini de ben size söyleyeyim. Yaklaşık olarak yani mesela dosyada kimin çalıştığına bağlı. Yani üniversite şeyden hukuk fakültesinden yeni çıkmış avukat olmuş birisi diyelim 1-2 senelik tecrübesi olan 275-300 dolar civarında saat ücreti. Yani tecrübe arttıkça daha da yükseliyor. Mesela çok büyük firmalar patent hukuk büroları diyelim. Mesela partnerlarında falan bu ücretler 800-900 dolara çıkabiliyor saat ücreti. Tabii bizim saat ücretimiz o kadar şey değil, yüksek değil ve özellikle de yani bunu özellikle söylüyorum. Türkiye'den gelen müvekkillerimize yardımcı oluyoruz biz. Yaklaşık olarak 300-350 dolar arasında bizim saat ücretimiz. Yani average olarak baktığınızda mesela bir dava dilekçesi yazdık. Dava dilekçesini mahkemeye verdik. Ve karşı taraf cevap verdi. O aşamalarda nereden baksanız bir 5.000-15.000 dolar arasında bir ücret olabilir. Yani bu tabii
Peki.
başlangıç aşaması.
Burada peki asıl masraf, yani bu davaların bu kadar yüksek fiyatlı olması sebebi kortun, yani mahkemenin official fee'leri mi daha baskın geliyor, yoksa hukuk firmalarına ödenenler mi?
Hukuk firmalarını öneren Mustafa Bey. Mahkemelerin masrafı ben size söyleyeyim. Mahkeme masrafı sadece bir dava, patent davası başlatmak için dava dilekçesi yazıp mahkemeye verdiğinizde mahkeme ücreti 400 dolar. O kadar. Başka bir ücret
Yani bu.
yok. Ödenen tüm masraflar burada tamamen avukatlara ödenen masraflar.
Anladım, anladım. Peki burada dava demişken şuna doğru bir geçsek. Patent trollerinden bahsettiniz ya biraz önce. Yani Türkiye'de birine dava açtıklarından bahsetmiştiniz de. Burada tabii bu tarz veriler açık olmadığı için göremiyoruz onları çok fazla. Patent trolleri Türkiye'de çok farkındalığının olduğu bir alan değil. Çok tanımıyoruz patent trollerini ve genelde de US based oluyor bunlar. Siz daha iyi biliyorsunuz haliyle. Rakamlara baktığımız zaman 2015'teki bu patent ihlal davalarının 1/3'ünü patent trollerinin açtığı kayıtlara geçmiş. Dolayısıyla aslında ABD'ye açılacak olan startupları musallat olabilecek patent sahiplerinden biri de patent trolleri. Peki patent trolü nedir? Yani biraz da sizden dinlemek istiyoruz. Yani bilmeyenler için patent trolü, yani non-practical entities dediğimiz bu oluşumlar nasıl oluşumlardır, nasıl yaratıklardır? Bir dinleyelim sizden.
Tabii ki. Yani şimdi de sorunuzda da bahsettiniz. Non-practicing entity, NPE. Yani bir ürün yapmayan ama çok sayıda patenti olan bir kuruluş, patent troll. Ve bu patentleri kullanarak ürün yapan, üründen para kazanan şirketlerden ya toplu miktarda para almayı yahut da satmış oldukları ürünün her birinden belli miktarda para almayı hedefleyen kuruluşlar. Patent trolleri bu. Dolayısıyla patent trollerinin yaklaşımı genelde patentleri toplayıp diyelim ki mesela bir patenti ihlal eden bir sürü ürün var ve bir sürü şirket var ürünü yapan. Bunlara diyelim ki 15-20 tane hepsine Demin bahsetmiş olduğum bu cease and desist letter, yani ihtar yazısı gönderip benim patentimi ihlal ediyorsunuz, durdurun. Durdurmazsanız işte şunu yapacağım, mahkemeye gideceğim, efendim bunu isteyeceğim, şunu isteyeceğim. Yani onlardan sonuç olarak bir şey olarak bakabilirsiniz buna. Yani bir şirket bir sürü patent topluyor ve toplamış olduğu bu patentlerden mümkün olduğu kadar para yapmaya çalışıyor. Sistem bu.
Evet, aslında bir iş modeli bunlar için. Yani her ne kadar hani fair olup olmadığı tartışılır ama yani sonuç olarak evet, bir hukuksal bir dayanağı var. Adamın elinde patent var, bir yerlerden satın evet, almış yüzlerce evet, veya binlerce. Ve genelde bunlar da işte kimisi IoT alanına odaklanıyor, kimisi Wi-Fi, yani böyle kritik, yani genelde de bu yüksek teknoloji high-tech alanındaki software'ler falan, onlara odaklanıyorlar. Yanlışsam düzeltin. Ve dediğiniz gibi böyle bir target, büyük firmada olsun, startup olsun, hiç acımadan dava yoluna da gidebiliyorlar, değil mi? İhtar da çekebiliyorlar. Dolayısıyla hedefleri royalty'ye bağlamak veyahut hiç şey yapmıyorlarsa, settle olmuyorsa mahkemeyle bir şekilde parayı kazanmak, adamların iş modeli bu. Peki startuplar bunlardan nasıl korunacaklar ya da nelere dikkat etmeleri lazım? Yani her yerden bu silah kurşunları gelebilir.
Evet, gelebilir. Tabii burada startuplar için en önemli olan benim fikrim, dediğim gibi yani girecekleri pazarın iyi araştırmasını yapabilmek. Yani daha önce bahsetmiştim, freedom to operate. Yani beni rahatsız edebilecek bir patent var mı? Tabii şu var, yani Mustafa Bey, hani gidip de %100 bir hiçbir zaman hayatta hiçbir şey %100 olmuyor. Yani ne kadar araştırırsanız araştırın mutlaka bir yerden bir şey çıkabilir. Ama yani buradaki önemli olan riski minimuma indirmek. Yani diyelim ki siz yaptığınız araştırmanızı, geldi size bir tane patent troll, dedi ki işte benim patentimi ihlal ediyorsunuz. Eğer biz o incelemeyi daha önce yaptıysak ve de ihlal etmediğini biliyorsak sıkıntı yok. Ama yapmamışsak hemen incelemesini yapıp böyle bir şey var mı yok mu ona bakmak. Bir. İkincisi, genelde patent troll'lar uzun süreli davaya girmek istemezler. Neden istemezler? Çünkü dava genelde yani az önce konuştuğumuz gibi masrafı yüksek olan bir olay. Dolayısıyla trollerin yapmak istediği hemen kısa yoldan paralarını alıp başka bir üreticiye gidip onlardan da para almak ve bu şekilde yani sahip oldukları patenti paraya dönüştürmek. Yani patenti satarak değil ama patenti enforce ederek, onu diğer ürün yapanları uyararak ve onları belli durumlarda korkutarak. Yani şimdi mesela ben bir startup olsam, bana biri gelip de benim patentimi ihlal ediyorsun, dur dediği zaman, yani mesela Türkiye'de olmuş olsam şey yaparım, ya ne yapacağım ben şimdi, değil mi? Hani burada eyvah falan. Ama aslında durum öyle değil. Yani o kadar hani üzerine düşünmesi, dikkat edilmesi gereken konu. Ama eyvah her şey bitti gibi bir şey de değil tabii ki. Çünkü bu patent trolleri karşısındaki startup'ın yahut da startup'ın avukatının ne kadar dik durduğuna bağlı. Hani siz dik durup da yok arkadaş ben sonuna kadar gideceğim, burada sen haklı değilsin, ben haklıyım derseniz sıkıntı yok. Yahut da belki de hani şu da olabilir, ya bizim ürünümüz hakikaten bunları ihlal ediyor ama bir şekilde bu işten nasıl en iyi şekilde çıkabiliriz, en az zararla çıkabiliriz. Bütün bunlar tabii stratejide düşünülmesi, ona göre strateji yapılması gereken şeyler.
Sonuçta en kötü senaryoda royalty ödeyeceksiniz. Yani eğer gerçekten biz de bir startup olarak böyle bir ihlal uyarısı aldıysak, mahkemeye de gitmek istemiyorsak ve gerçekten de samimi bir şekilde ihlal ettiğimizi düşünüyorsak, sonuçta müzakere yoluna gitmemiz lazım asıl patent sahibiyle. Müzakere yöntemi...
Evet, pardon. Buyurun.
Buyurun,
bir de şey söyleyecektim. Tabii burada şey de var. Hani patent trolü böyle geldiği zaman bize, daha önce bahsetmiştim, bunun hükümsüzlüğüne bakmak, eğer hükümsüzse hakikaten o yönteme de girilebilir. Hani hükümsüzlük processing şeyde Avrupa Patent Vekili, Amerika Patent Ofisi'nde yahut da mahkemede hükümsüzlük de şey yapılabilir. Ama en kötü şartlarda dediğiniz gibi yani hükümsüzlük yok. Biz ihlal de ediyoruz durumu olduğunda mümkün olan en uygun şartlarda anlaşabilmek.
Sonuçta pazarlık yapacağız ve bu pazarlıkta da aslında patentin değeri de önemli. Yani burada bir patent valuation durumu. Hani hep soruyorlar patent valuation ne zaman yapmalıyız, ne zaman yapmalıyız? İşte yapılması gereken noktalardan bir tanesi de bu. Yani bir infringement var. Royalty ödeyeceksin ve bu royalty bedelinin hesaplanmasında o patentin gerçek değerini hesaplayarak da hesaplaman gerekiyor sonuç olarak. Dolayısıyla bu noktada da pazarlığı güçlü yapmak için de bir şekilde royalty'yi iyi müzakere etmek gerekiyor.
Doğru, doğru söylediniz. Bir de ayrıca patent trolllarda şundan bahsetmek istiyorum. Daha önce değindiniz siz konuya. Amerika'da tabi aslında her yerde öyle de özellikle Amerika'da bir patent aldığınızda sizin yani o patenti enforce etmek için sizin patentte belirtilen teknolojiyi kullanan ürün yapmanız gerekmiyor. Yani ben patent trolling zaten aslı da o oluyor. Yani benim patentim var, ben bir ürün yapmıyorum ama patent bana başkalarının patentte ya benim istemlerinde belirtmiş olduğum teknolojiyi kullanmasını önleme hakkı verdiği için ben o hakkımı kullanıyorum. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerika'da diyelim ki patenti olan bir kişi ya da kurum ürün yapan bir şirkete, bu durumda diyelim bizim startup'ın peşinden giderse ihlal var diye diyelim mahkemeye verdi, mektup yazdı, o tür şeyleri yaptı. Burada genellikle eskiden Amerika'da patent sahibine ya uğradığı zararı royalty olarak almak hakkı veriliyordu yahut da karşı tarafın ürün yapmasını durdurma hakkı veriliyordu. Yani injunction dediğimiz bu remedy dediğimiz Amerika'da. Yani ben karşı tarafın ürün yapmasını durdurmasını istiyorum. Şimdi bu injunction dediğimiz kısım yani mahkemeden istediğimiz son zamanlarda son kararlarla zorlaştı. Yani özellikle patent trollların böyle bir isteği yani çok çok çok büyük ihtimalle mahkeme tarafından kabul edilmiyor. Dolayısıyla bunların peşinde oldukları yani büyük bir olasılıkla bizim buradaki hypothetical'daki startup'ın ya benim ürünümü durdururlar, sattırmazlardan kaygılanmasına gerek olmuyor. Ama şeyden kaygılanmasına gerek oluyor. Yani buna belki para ödemek zorunda kalırım. O da dediğim
Evet.
gibi en kötü şartlarda eğer ihlal varsa ve de karşı tarafı hükümsüz kılamıyorsak o durumlarda olur.
Mecbur royalty ödemek durumunda kalabiliyoruz. Şimdi o zaman özetlemek gerekirse bir teknoloji startup'ımız veyahut bir firma özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde açılmak istiyorsa veyahut istediği diğer hedef pazarlarda öncelikli olarak kendi portföyünü güzel şekillendirmek, iyi bir stratejiyle, iyi bir sağlam bir patent portföyüyle ürününü korumak ve diğer seçenekte de freedom to operate dediğimiz gittiği ülkedeki özellikle rakiplerinin patentlerini iyi incelemesi ve kimseyi ihlal etmediğine %100 emin olamaz ama en iyi ihtimalle hazırlıklı bir şekilde analizlerini yaparak gitmesi gerekiyor ki olası bir ihlal davasıyla mücadele etmesin, enerjisini ürünü ticaretleştirme tarafına versin, kendi stratejisini uygulamaya versin. Bunu istiyoruz aslında. Bu noktada aslında bu 45 dakikalık podcast'te o anlamda teknoloji startupları için çok değerli bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. O yüzden de tekrar teşekkür etmek istedim.
Rica ederim Mustafa Bey. Bu söyledikleriniz yani çok iyi özetlediniz siz konuyu. Aynen o şekilde.
Peki son zamanlarda şey var mı? Yani Türkiye'ye böyle musallat olan o örnek de gerçi public değildir ama oluyor sanırım zaman zaman. Yurt dışından da troller Türkiye'deki patent sahiplerine veyahut ürün sahiplerine
Evet.
saldırılar.
Oluyor. Ya dediğim gibi bizim İstanbul'da bir firmayı biz savunmuştuk. Yani burada herhalde adını vermesem daha iyi olur.
Tabii.
Şimdi trolldü. Patent troll. Ve yani önce mektup yazdılar. Arkasından dava açtılar. Ve biz müvekkilimizle konuşma sonucunda ve ama müvekkilimiz kararlıydı. Dedi ki
Dava
biz
peki
bunu
US Court'ta mı açılıyor?
US Court'ta, Amerika'da
Ha,
tabii
okey.
ki.
Tamam. Ürünü orada satıyorlar.
Amerika'da
Okey.
dava açıldı ve bizim müvekkilimiz dedi ki ben bunu savunacağım. Tamam dedik biz de. Biz şunu söyledik. Bir kere öncelikle dava dilekçesine cevap verdik biz mahkemede yazdık. Ve arkasından karşı tarafın avukatıyla konuştuk. Troll patentin sahibi. Tabii bu trollerde genelde şöyle oluyor. Avukat, patent avukatı trolle anlaşıyor. Diyor ki mesela troll avukata git diyor ne kadar para alırsan sana şu kadar yüzde vereceğim. Genelde çalışma bu şekilde oluyor. Yani troll avukata saat ücretinden harcadığı saat üzerinden ücret ödemiyor genel olarak. Sonuçta almış olduğu ücretten belli bir yüzde ödüyor. Biz avukata dedik ki bak bu bizim müvekkilimizin Amerika'da kurulmuş bir şirketi vardı. Ama şu ana kadar henüz bir satış yapılmamış. Hani bu trade show'larda falan gösterilmiş. Biz dedik ki yani sen ne kadar yani burada ihlal olduğunu kabul edelim hadi. İhlal olmuş olsa bile burada bir damage yok. Yani bir zarar yok sana. Hani bizim müvekkilip satıp da kazandığı bir para olmadığı için bu işin sonucundan bir şey çıkartamazsın dedik. Ve birkaç defa da telefonda görüştük. Sonunda hakikaten bir şey çıkaramayacaklarına öyle sanırım inandırdık ki onlar da anladı ve davayı şey yaptılar, düşürdüler, dilekçe verdiler. Biz bu davadan vazgeçiyoruz diye. Öyle bir şey oldu. Yani pardon buyurun.
Yani aslında bu damage'den kastımız şu, yani bir trade show'da tanıtılmış ürün ama pazara girmediği için o asıl patent sahibinin pazar payıyla alakalı bir kayıp yaşamasına müsaade edilmemiş. Daha o aşamaya gelinmediği için bir damage yok.
Evet, aynen öyle. Yani biz hani benim müvekkilim bir satış yapıp da buradan bir para kazanmamış ki. Sen nereden para istiyorsun? Yani benim
Doğru.
yapmamış olduğum bir aktiviteden dolayı benden bir para isteyemezsin. Çünkü yani bizim Amerika'daki bütün davalarda hiç fark etmez. İster patent davası olsun, ister ne bileyim kontrat davası olsun, ne olursa olsun sonuçta. Diyelim ki birisi geldi bana dedi ki patentimi ihlal ediyorsun. Tamam ihlal ediyorum. Ama eğer bir zarar gösteremezse ben mesela satış yapmışım şu kadar para kazanmışım onu gösteremediği takdirde hiçbir şey alamıyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim buradaki savunmamız hem bizim ürünümüz senin patentini ihlal etmiyor. Yani bunu biz ihlal analizi yaptık ve karşı tarafla paylaştık. Dedik ki şundan dolayı ihlal etmiyor. Bir. İkincisi hadi diyelim ki varsayalım ihlal ediyor. İhlal etse bile sen bu işten bir şey alamayacaksın çünkü bizim satışımız yok, bizim kazancımız yok. Ha istersen git vaktini harca, üzerinde çalış davayı ama boşu boşuna yani akıntıya kürek çekmiş olacaksın Türkçe tabiriyle. Ve tabii bunu hani bu şekilde yüzde üzerinden çalışan avukatların görmesi zor olmuyor. Bunu bu şekilde açık bir şekilde koyduğumuz zaman ve bu şekilde dava düşürüldü. Tabii biz de haz aldık yani. Şimdi Türkiye'de gibi müvekkilimizin burada yani konuyu bildiğimiz hani kanunları bildiğimiz takip ettiğimiz için bu şekilde yardımcı olabilmek yani inanın samimi olarak söylüyorum bunu. bırakın bizim yapmış olduğumuz emeğin karşılığında almış olduğumuz ücreti tamamen bir tarafa bırakıyorum. Bu davayı düşürtebilmek ve müvekkilimize yardımcı olmak çok büyük haz verdi bize.
Valla başarıyla sonuçlanmasına ben de çok sevindim. En azından biz de podcast'imizi güzel bir case study ile, başarılı bir case study ile örneklendirmiş olduk. Bunu da aktarmış Tabii. olduk. Gökalp Bey çok keyifliydi. 50 dakikayı devirmişiz.
Çok çabuk geçti ya Mustafa Bey.
Çok çabuk geçti bir anda. Valla çok valla o kadar çok daha soracağım şey var ki. Ya belki de bunun bir part 2'sini, part 3'ünü yapabiliriz. Zevkle
Tabii ki. Seve seve. Tabii.
Ben sizin iletişim bilgilerinizi de izniniz olursa podcast'in description bölümüne de eklemek isterim. Özellikle bizim teknoloji startuplarının desteğe ihtiyacı olduğunda size ulaşması önemli. Sonuçta kendi dilimizi konuşmanız itibariyle hem Amerikan hukukunu bilmeniz itibariyle bir kazan şeyi oluşur burada. O noktada sizi tanıtmak bizim için bir zevk.
Tabii aynı zamanda web sitemiz de var. Onu da şey yapabilirsiniz.
Tabii. Oradan hem LinkedIn hesabınızı hem de web sitenizi ben description bölümüne eklemiş olacağım.
Evet. Tamam.
Güzel. Elinize sağlık.
Valla sağ olun Mustafa Bey. Ben de size teşekkür ederim. Yani böyle bir hizmeti sunuyorsunuz. Bence çok önemli bir hizmet. Yani Türkiye'deki Amerika pazarına girmek isteyen arkadaşların, şirketlerin bunu bilmesi önemli bir şey ve bunu da siz sağladığınız için size ben ayrıca teşekkür ederim. Tabii her zaman eğer ikinci bölüm, üçüncü bölüm başka sorularda olursa her zaman seve seve yapmaya varım ben.
Ben niyetliyim. O yüzden tekrar kapınızı çalacağım.
Tabii ki. Her zaman beklerim.
Tamamdır. Gökalp Bayramoğlu'yla çok keyifli bir sohbet yaptık. Gökalp Bey tekrardan ağzınıza sağlık. İzninizle ben podcast'i standart kapanışımızla bitiriyorum.
Tamam, teşekkürler.
Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Patent Podcast'in bu bölümü de bitti. Bugün Nevada'ya uzandık. Nevada'dan Gökalp Bayramoğlu, Bayramoğlu Law Office'in kurucusu ve bugün 53 çalışanı ekibiyle birlikte patent konusunda hem Türkiye'de hem de çeşitli ülkelerdeki farklı müvekkillerine hizmet vermeye devam ediyor. Bugün de aslında teknoloji girişimcilerinin özellikle ABD pazarına açılmaları durumunda karşılaşabilecekleri patentle ilgili sorunlar ve yapmaları gereken, yani benimsemeleri gereken stratejileri konuştuk. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Biliyorsunuz Patent Efekt'i LinkedIn ve Twitter hesaplarından takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda podcast yayınlarımızı Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast'ten dinlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.